sayfa 278. Ve 24. gece gelince, genç Dünyazat ablası ile eniştesinin işleri bitince oturduğu halıdan kalkıp Şehrazat'a, "Ablacığım, senden rica ediyorum, güzel Hasan Bedrettin ile amcası Şemseddin'in kızı olan karısının o çok hoş öyküsünü tamamla, tam da şu sözlerde kalmıştın. Büyük anne, harem ağası Sait'e bir göz atıp ona, acaba ne söylemişti, lütfen," demiş. Şehrazat kardeşine gülümsemiş ve ona, "Evet tabii, tüm kalbimle ve en iyi niyetimle öyküyü tamamlayacağım ama Yüce Şah'ım izin verdikten sonra," demiş. Bunun üzerine büyük bir merakla öykünün sonunu bekleyen Şah, Şehrazat'a "Konuşabilirsin," demiş. Şehrazat da anlatmaya başlamış. "Ey bahtı güzel Şah'ım, işittim ki Acip'in büyük annesi öfkelenerek uzaktan köleye bakmış ve ona, "Ne felaket, bu çocuğu baştan çıkaran sen misin? Nasıl oluyor da sıradan aşçıların, tatlıcıların dükkanına onu sokmaya cesaret ediyorsun?" demiş. Acip'in büyük annesinin bu sözlerini duyan harem ağası çok korkmuş ve hemencecik inkar yoluna gitmiş ve "Biz dükkana asla girmedik, sadece önünden geçtik," diye haykırmış. Ama inatçı Acip, "Vallahi pekala dükkana girdik ve tatlı da yedik," diye haykırmış ve daha incesine, "Ve sana da tekrarlıyorum büyük anne, yediğimiz şey senin burada bize yedirdiğinden daha iyiydi," diye eklemiş. Bunun üzerine büyük anne daha çok kızmış ve homurdanarak kayınbiraderine, kara yüzlü harem ağasının müthiş suçunu bildirmeye gitmiş ve veziri köleye karşı öylesine tahrik etmiş ki, doğası bakımından zaten çok hiddetli olan ve durup dururken herkese bağırıp çağıran Şemseddin, yengesiyle birlikte Acip ile harem ağasının bulunduğu çadıra ulaşmak için derhal yerinden fırlamış ve de, "Sait, Acip ile birlikte bir tatlıcının dükkanına girdin mi, girmedin mi?" diye haykırmış ve dehşete düşen harem ağası, "Biz hiç oraya girmedik," diye yanıt vermiş. Fakat muzip Acip, "Girdik işte, girdik oraya ve de yediğimiz şeye gelince, ha büyük anne, o kadar güzeldi ki şuraya gelinceye kadar tıkındık. Sonra da içine kar doğranmış lezzetli bir şerbet içtik. Allah'ım ne kadar güzeldi ve yiğit tatlıcı büyük annem gibi şekeri eksik koymamıştı," demiş. Bunu duyunca vezirin köleye karşı hiddeti iki kat olup aynı soruyu yeniden yöneltmiş. Fakat harem ağası inkar etmeyi sürdürmüş. Bunun üzerine vezir ona, "Sait, sen bir yalancısın ve kuşkusuz doğruyu söyleyen bu çocuğu yalanlamak küstahlığında bulunuyorsun. Bununla birlikte yengemin hazırladığı şu tatlıyı olduğu gibi yiyebilirsen sana inanmaya razıyım. Bu bana senin aç olduğunu kanıtlayacak," demiş. Bunun üzerine Sait, Bedrettin'in dükkanında gırtlağına kadar doymuşken bu öneriye boyun eğmek zorunda kalmış ve nar tatlısını yemeye niyetlenmiş ama daha ilk lokmada durmak zorunda kalmış çünkü gırtlağına kadar doluymuş ve aldığı lokmayı hemen dışarı çıkarmış ama bir gün önce öteki kölelerle pek çok yemek yediğinden mide fesadına uğradığını söylemekte gecikmemiş. Fakat vezir hemencecik harem ağasının aynı gün tatlıcıya girdiğini anlamış. Öteki kölelerle onu yere yatırtıp tüm gücüyle kamçılamış. Bunun üzerine harem ağası darbelerden kurtulmak için kurnazca özür dilemiş ve haykırarak "Efendim, dün bir hazımsızlığa uğradım," demeye devam etmiş. Vezir kamçılamaktan yorgun düştüğü için durmuş ve Sait'e "Haydi bakalım gerçeği itiraf et," demiş. Bunun üzerine harem ağası karar vermiş ve "Peki efendim, Acip'in söylediği doğru. Çarşıda bir tatlıcıya girdik. Getirdiği tatlı öylesine nefisti ki hayatımda böylesine güzel bir şey yememiştim. Ama şimdi yediğim şu tiksinti verici ve berbat tatlıyı tatmış olmak ne felaket. Ya Rabbi ne kadar kötüydü," demiş. Bunu duyan vezir çok gülmüş ama büyük anne artık hiddetini tutamamış ve en ince yerinden yaralanmış gibi, "Ah yalancı, senin tatlıcından hemen bir kase tatlı getirmeni istiyorum. Söylediklerinin hayal mahsulü olduğu anlaşılacak. Evet, sana gidip aynı tatlıdan bir kase daha getirmene izin veriyorum. Getirdiğim vakit bu bize, benim yaptığım ile onunki arasında kıyaslama yapma olanağını verecek. Kayınbiraderim yargıçlık yapacak," diye haykırmış. Ve harem ağası, "Evet, kesinlikle," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine büyük anne, ona yarım dinar para ile boş bir porselen kase vermiş ve çarşıya yollamış. Harem ağası bunun üzerine yola çıkmış ve dükkana ulaşınca tatlıcıya, işte senin hazırladığın nar tatlısı ile evde hazırlanan arasında bir iddiaya girmiş bulunuyoruz. Bana bu tatlıdan yarım dinarlık tart. Aman ha, iyi hazırla ve tüm sanatını göster. Yoksa şimdiki gibi bir temiz dayak daha yerim. Seni temin ederim ki hala çok bitkinim demiş. Bunu duyan Hasan Bedrettin gülmeye başlamış ve korkma, şimdi hazırlayacağım tatlının eşini yapabilecek dünyada annem hariç kimse yoktur. Annemse şimdi uzak bir ülkededir demiş. Sonra Bedrettin kölenin getirdiği porselen kabı büyük bir dikkatle doldurmuş ve hazırladığı tatlıyı misk ve gül suyu serperek tamamlamış ve harem ağası kabı alarak çabucak çadıra doğru yol almış. Bunun üzerine Acip'in büyük annesi kabı almış ve hemencecik tadının derecesini anlamak üzere tatmış. Fakat daha dudağına değdirir değdirmez büyük bir çığlık kopararak arka üstü düşmüş. Oğlu Hasan'ın elinin marifetini anlayıvermiş. Bunu gören vezir ve orada bulunanlar şaşırıp kalmışlar ve büyük annenin yüzüne telaşla gül suları serpmişler. Ancak kadın bir saat baygın yattıktan sonra kendine gelebilmiş ve ''Bu nar tatlısını yapan oğlum Hasan Bedrettin'den başkası olamaz. Bundan hiç kuşkum yok. Çünkü onu bu şekilde hazırlayan benden başkası yoktur. Ben de sadece Hasan'a öğretmiştim.'' demiş. Bu sözleri duyan vezir sevincin ve yeğenini görmek için sabırsızlığın doruğuna ulaşmış ve ''Tanrı sonunda birleşmemize izin verdi.'' diye haykırmış ve hemen hizmetçilerini çağırıp bir tertip düşünerek onlara ''İçinizden 20 kişi doğruca çarşıda Hasanül Basravi olarak tanınan tatlıcı Hasan'ın dükkanına gitsin ve dükkanını baştan aşağı yıksın. Tatlıcıya gelince kolları sarığının tülbendiyle bağlansın ve zorla buraya yanıma getirilsin ama en küçük bir zarar verilmeden haydi gidin bakalım.'' demiş. Bunun üzerine vezir hemen ata binmiş. Mısır Sultanı'nın yazdığı fermanı yanına alarak Darüsselam'a, Darüsselam hükümet binası, efendisi Mısır Sultanı'nın Şam'daki temsilcisi olan valinin yanına gitmiş. Darüsselam'a ulaşınca vezir valiye sultanın fermanını vermiş. Vali fermanı hemen alıp eğilerek saygıyla öpmüş ve hürmet alameti olarak başına götürmüş. Sonra vezire dönerek ''Emredin, kimin tutuklanmasını istiyorsunuz?'' diye sormuş. Vezir, ''Sadece çarşıdaki bir tatlıcının'' diye yanıt vermiş. Vali de, ''Bundan kolay şey yok'' demiş ve güvenlikle görevli adamlarına gidip, vezirin adamlarına yardım etmelerini emretmiş. Vezir, bunun üzerine validen izin almış ve çadırlarına dönmüş. Hasan Bedrettin'e gelince sopalar, baltalar ve kazmalarla silahlı bir kalabalığın dükkanına geldiklerini ve istila ettiklerini ve her şeyi parçalayıp tüm hamur işlerini yerlere dökerek dükkanını imha etmeye başladıklarını görmüş. Sonra bu kalabalık şaşkın Hasan'ı yakalayıp onu bir tek sözcük söylemeye vakit bırakmadan sarığının tülbentiyle sımsıkı bağlamışlar ve şaşkın Hasan kendi kendine ''Allah'ım bütün bunlar galiba nar tatlısı yüzünden başıma geldi. Kim bilir içinde ne buldular?'' diye düşünmüş. Sonunda Hasan'ı konakladığı yerde vezirin karşısına çıkarmışlar. Hasan Bedrettin çok ağlamış ve de ''Efendim ben ne suç işledim size karşı?'' diye sormuş. Vezir de ona ''Bu nar tatlısını sen hazırladın değil mi?'' diye sormuş. Bedrettin ''Evet efendim, acaba bu tatlının içinde kafamın kesilmesini gerektirecek bir şey mi buldunuz?'' diye yanıt vermiş. Vezir de sert bir şekilde ''Kafanın kesilmesi mi? Ama bu çok hafif bir ceza olurdu. Daha kötüsü de olabilir. Hele bekle bakalım.'' diye yanıt vermiş. Aslında vezir iki kadından kendisine bildiği gibi hareket olanağı tanımalarını istemişmiş ve de araştırmalarının sonucundan sadece Kahire'ye ulaştıklarında bilgi verecekmiş. Genç kölelerini yanına çağırarak onlara ''Bizim devecilerden birini buraya çağırın.'' ve bir de tahtadan sandık getirin emrini vermiş. Köleler emre hemen uymuşlar. Daha sonra vezirin emri üzerine şaşkın Hasan'ı tutup sandığın içine sokmuşlar ve kapağını özenle kapatmışlar. Sonra sandığı deveye yüklemişler ve çadırları söküp yola koyulmuşlar. Gece oluncaya kadar yol alınmış. Bir şeyler yemek için bir yerde durulmuş. Hasan'ı da bir an için sandıktan çıkarmışlar. Ona da yiyecek bir şeyler vermişler. Sonra yeniden sandığa sokmuşlar ve yola devam etmişler. Zaman zaman duruluyor. Hasan'ı yeni bir soruşturma için tekrar kapamak üzere dışarı çıkarıyorlarmış. Vezir her seferinde soruyormuş. ''Nar tatlısını hazırlayan sendin değil mi?'' diye ve şaşkın Hasan evet efendim diye yanıt veriyor, vezir de bağlayın şu adamı ve yine sandığa koyun diye haykırıyormuş. Kahire'ye gelinceye dek yolculuğa bu şekilde devam edilmiş. Ama kente girmeden önce Zeydaniye mahallesinde durulmuş ve vezir Hasan'ı yeniden sandıktan çıkartmış ve önüne getirtmiş ve de bana bir marangoz getirin demiş. Marangoz gelince vezir ona bu adamın enine boyuna ölçüsünü al ve hemen boyuna uygun bir dar ağacı hazırla ve bu dar ağacını iki mandanın çektiği bir arabaya iyice tespit et demiş. Hasan korkarak efendim bana ne yapacaksınız diye sormuş. Vezir de seni direğe çivileyeceğim, tüm halk görsün diye bu şekilde kente sokacağım demiş. Hasan ama böylesine bir cezayı hak etmek için ne suç işledim ben diye haykırmış. Bunun üzerine vezir Şemseddin ona nar tatlısını hazırlarken gösterdiğin ihmal için ne yeterince baharat koymuş ne de yeterince koku eklemişsin demiş. Bu sözleri duyan Hasan Bedrettin yanaklarına vurmuş ve ya Allah benim suçum bu öyle mi? Yani bunun için mi beni bu yol işkencesiyle cezalandırdın ve de ancak günde bir kez yiyecek verdin, şimdi de dar ağacına çivilemek istiyorsun diye haykırmış. Vezir de ciddi ciddi tabii ya yeterince baharat koymadığından elbette demiş. Bunu duyan Hasan Bedrettin şaşkınlığın doruğuna ulaşmış ve ellerini göğe kaldırıp derin derin düşünmeye başlamış. Vezir ona ne düşünüyorsun diye sormuş. O da pek önemli değil, sadece en büyükleri olduğunda kuşku bulunmayan budalaları. Çünkü sen budalaların birincisi olmasaydın bir nar tatlısında bir tutam baharat noksan diye bana böyle davranmazdın demiş. Vezir de ona sana bir daha bu suçu işlememeyi öğretmek gerekiyordu, bunun başka yolu yoktu ki demiş. Hasan Bedrettin de ona ne olursa olsun senin bana karşı davranışın çok daha büyük bir suçtur ve de sen ilkin kendini cezalandırmalısın demiş. Bunu duyan vezir ona söylenecek başka şey yok, seni dar ağacı paklar diye yanıt vermiş. Bu konuşma sırasında marangoz onların yanında ceza ağacını yontmayı sürdürüyor ve zaman zaman da Hasan'a kaçak bir bakış fırlatıyor. Sanki ona suçsuzmuş gibi davranıyorsun ha demek istiyormuş. Hal böyleyken gece bastırmış. Bunun üzerine Hasan'ı yeniden yakalayıp sandığa koymuşlar ve vezir ona yarın asılacaksın diye haykırmış. Sonra da Hasan'ın sandıkta uyumasına kadar birkaç saat beklemiş. Sonra sandığı deve sırtına yükletmiş ve hareket emri vermiş. Kahire'deki eve ulaşıncaya kadar böylece yol alınmış. Ve ancak o zaman vezir kızına ve yengesine durumu açıklamak istemiş. Ve gerçekten kızı Sittülhüsn'e, kızım Tanrı'ya şükürler olsun ki sonunda yeğenin Hasan Bedrettin'in bulunmasına izin verdi. Kendisi burada. Ayağa kalk kızım. Evin halı ve mobilyalarını yerli yerine koymaya ve gerdek odasını kesinlikle düğün gecesindeki haline sokmaya büyük dikkat göster demiş. Ve Sittülhüsn her ne kadar mutluluk ve heyecanın doruğunda olsa da hizmetçilere gerekli emirleri vermiş. Onlar da hemen kalkıp işe koyulmuş ve meşaleleri yakmışlar. Vezir de onlara size hatırlamanız için yardım edeyim demiş. Ve dolabını açmış, mobilyaların ve diğer tüm eşyaların isimlerini ve bunların odadaki yerlerini belirlediği listeyi çıkarmış. Ve bu listeyi onlara ağır ağır okumuş ve her şeyin ilk önceki yerine gereğince yerleştirilmesine göz kulak olmuş. Her şey o kadar güzel düzenlenmiş ki en dikkatli bir gözlemci bile Sittülhüsn ile Kamburseis'in düğün gecesindeki görüntünün aynı olduğuna inanmazlık edemezmiş. Bunu izleyerek vezir kendi elleriyle Hasan Bedrettin'in giysilerini yerli yerine koymuş, sarığını iskemle üstüne, iç donunu dağınık yatağın üzerine, kuşağını ve latasını divan üzerine ve bunların altına Yahudi'nin mektubu ile içinde 1000 altın olan keseyi ve de bal mumuyla işlem görmüş beze sarılı mektubu da külah ile sarığın kumaşı arasına dikmeyi de ihmal etmemiş. Sonra da kızına tıpkı düğün gecesindeki gibi giyinmesini, gerdek odasına girmesini, yeğeni ve kocası olan Hasan Bedrettin'i kabule hazırlanmasını ve içeri girdiği zaman ona ''Oh abdesthanede ne kadar çok kaldın, Allah aşkına eğer rahatsızsan niye bana söylemiyorsun, ben senin malın ve kölen değil miyim?'' demesini, her ne kadar Sittülhüsn bu tavsiyeye ihtiyaç duymasa da ona yeğenine karşı çok nazik davranmasını ve şairlerin sözleri ve güzel dizelerini zikretmeyi de unutmamasını öğütlemiş. Sonra vezir bu mutlu günün tarihini tespit etmiş ve Hasan'ın sımsıkı bağlı olarak içine yerleştirildiği sandığın bulunduğu odaya doğru yönelmiş. Uyumaktayken onu sandıktan çıkartmış, bağlı olan bacaklarını çözdürmüş ve sırtında sadece ince bir gömlek ve başında takkeyle tıpkı düğün gecesindeki haliyle bırakmış. Bunu yaptıktan sonra gerdek odasının kapılarını açtırmış ve Hasan'ı kendi başına uyanmak üzere burada bırakarak aceleyle oradan ayrılmış. Bütün bu işlemler dolayısıyla uykudan uyanması gereken Hasan Bedrettin, son kez sandıktan çıkarıldığı sırada yemeğine Bank katılmış olmasından dolayı uyanmadığını vurgulamaktadır. Röne Kavam. Ve Hasan Bedrettin hemencecik ayılmış ve bu olağanüstü aydınlanmış ve kendisine pek yabancı gelmeyen koridorda adeta çıplak olarak bulunmasına şaşıp kalmış ve kendi kendine "Dikkat et oğlum, en derin uykularda mısın sen, yoksa uyanık durumda mı?" diye sormuş. İlk şaşkınlık anlarından sonra ayağa kalkmış ve koridora açılan kapılardan birine doğru yönelmiş ve birdenbire nefesi kesilmiş. Kendi onuruna ama kamburun aleyhine düzenlenen o ünlü şenliğin yapıldığı salonu olduğu gibi hatırlamış ve dipte gerdek odasına açık olan kapıdan girilince iskemle üzerinde sarığını, divan üzerinde de kumaş ve giysilerini görmüş. O zaman alnını ter bürümüş ve eliyle terini silmiş ve kendi kendine "La, la, Arapça, hayır, hayır. Uyanık mıyım ben, uyuyor muyum, yoksa delirdim mi?" demiş. Bununla birlikte yürümeye başlamış. Ama bir ayağı ileri gidiyorsa öbürü geri geliyor ve ıslak alnındaki soğuk terleri boyna silerek pek ilerlemeye cesaret edemiyormuş. En sonunda, "Ama, aman Allah'ım, tamam oğlum, bu rüya falan değil. Ve sen, haklısın, bir sandığa kolları, ayakları bağlı olarak kapatılmıştın. Yo, bu asla bir rüya değil," diye haykırmış. Ve bunu söyleyerek gerdek odasının kapısına gelmiş ve tedbirli bir şekilde kafasını uzatarak içerisini gözetlemiş. Ve hemen mavi ince ipekten cebinliğin içinde, Sittül Hüsn'ün tüm çıplak güzelliğinin içinde uzanmış, cebinliğin kenarını kaldırarak kendisine, "Sevgili kocacığım, abdesthanede ne kadar çok kaldın, haydi çabuk gel, çabuk," dediğini duymuş. Bu sözleri duyunca zavallı Hasan, tıpkı haşhaş yutan ya da afyon tüttüren birisi gibi kahkahalar atmış ve uğuldar gibi, "Hu ehi hu, ne şaşırtıcı, ne tutarsız bir rüya bu," demiş. Sonra yılanlı bir yerde yürür gibi sonsuz bir dikkatle bir eliyle geceliğinin uçlarını kaldırarak ve bir kör ya da bir sarhoş gibi öteki eliyle havayı yoklayarak yürümesini sürdürmüş. Sonra artık heyecan falan duymaksızın halının üstüne oturmuş ve eliyle delice şaşkınlık işaretleri yaparak derin düşüncelere dalmış. Bununla birlikte orada hemen önünde bıraktığı haldeki kuşağını, Basra işi sarığını, latasını ve altındaki keseyi görüyormuş. Ve yeniden Sittül Hüsn'ün yatağın içinden ona, "Senin neyin var sevgilim? Seni çok şaşkın ve biraz da titrek görüyorum. Ah, sen başlangıçta böyle değildin. Yoksa olur ya," diyerek vesveseyle seslenmiş. Bunu duyan Bedrettin hep oturduğu yerde ve alnı iki eli arasında ağzını delice bir gülüşle açıp kapamaya başlamış. Sonunda da "Ha ha, sen bana başlangıçta böyle olmadığımı söylüyorsun öyle mi? Hangi başlangıçta ve hangi gece? Allah aşkına, ama benim yokluğumda seneler geçti. Ha ha," demiş. Bunun üzerine Sittül Hüsn ona, "Sevgilim sakin ol. Ben sana kollarımda geçirdiğin, koçbaşının benim gediğime 15 kez girdiği geceden söz ediyorum. Sevgilim, sen de sadece hacetini görmek için abdesthaneye gitmek üzere yanımdan ayrılmıştın ve orada bir saatten fazla kaldın. Ah, görüyorum ki rahatsızsın. Öyleyse gel de seni ısıtayım. Gel dostum, gel ciğer köşem, gel gözümün nuru," demiş. Fakat Bedrettin bir deli gibi gülmeyi sürdürmüş ve sonra, "Belki sen gerçeği söylüyorsun." Bununla birlikte herhalde abdesthanede uyuyup kalmış ve orada o berbat rüyayı görmüş olacağım demiş. Sonra da "Oh evet, çok berbat bir rüya. Düşün ki ben Suriye'nin Şam kentinde uzaklarda bir aşçı ya da bir tatlıcı gibi bir şeymişim ve bu meslekte 10 yıl geçirmişim. Yine rüyamda kuşkusuz soylu bir genç çocuk ve bir harem ağası gördüm ve onlarla şu ve şu serüvenleri geçirdim," diye eklemiş. Ve zavallı Hasan terin alnını ıslattığını hissederek eliyle silmiş. Ama bunu yaparken eli alnındaki atılan taşın bıraktığı yara izine değmiş ve sıçrayarak Fakat hayır, işte o çocuğun attığı taşın değdiği yerde kalan iz. Öyle şiddetle vurmuştu ki alnıma, unutulması mümkün değil demiş. Sonra bir an düşünüp, ama belki de hayır, bu gerçekten bir rüya olabilir. Belki de bu darbeyi Sittülhüsn, seninle o çılgın sevişme sırasında aldım demiş. Sonra da sana rüyamın sonunu da anlatayım. Bu Şam kentine bir sabah, nasıl olduğunu bilmiyorum, sadece bir gecelik ve beyaz bir takkeyle ulaştım. Kamburun takkesiyle ve ora halkı, benden ne istediklerini pek bilmiyorum, orada yiğit bir kişi olan bir tatlıcının mirasçısı oldum. Elbette, bu bir rüya değildi. İçine yeterince baharat koymadığım bir nar tatlısı yapmıştım. Ve peki, haydi bakalım, bütün bunlar rüya mıydı, hiç gerçek payı yok mu? Demiş. Bunu duyan Sittülhüsn, sevgilim gerçekten olağanüstü bir rüya görmüşsün, lütfen tümünü bana anlat demiş. Ve Hasan Bedrettin arada bir durup ah çekerek Sittülhüsn'e rüya veya gerçek tüm öyküsünü baştan sona kadar anlatmış. Sonra da ve de asılmaktan kurtuldum, şayet uyanmasaydım asıldım gittiydi ya da o sandığın içinde terleyip duruyordum diye eklemiş. Ve Sittülhüsn ona, ama seni neden asmak istesinler diye sorunca, nar tatlısının içine yeteri kadar baharat koymadım diye. Evet, iki Nil mandasının çektiği bir arabaya tespit edilen o dar ağacı müthiş bir şeydi. Ama sonunda Allah'a şükür anladım ki bunların hepsi bir rüyaymış. Yoksa baştan aşağı yıkılan tatlıcı dükkanımın yok oluşu bana çok üzüntü verirdi diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Sittülhüsn artık dayanamayarak yataktan fırlamış ve gelip Hasan Bedrettin'in boynuna atılmış. Onu kucaklayarak ve öpüşlere boğarak bağrına basmış. Hasan ise kıpırdamaya korkuyormuş ve birdenbire "Yok yok, bütün bunlar bir rüya değil, Allah'ım ben neredeyim, gerçek nerede?" diye haykırmış. Ve zavallı Hasan tatlılıkla Sittülhüsn'ün kollarında yatağa götürülerek orada bitkin uzanmış ve ağır bir uykuya dalmış. Başucunda Sittülhüsn ona bakıyor ve uykusunda zaman zaman bu bir rüya, zaman zaman da hayır gerçek bu diye mırıldandığını işitiyormuş. Sabahla birlikte Hasan Bedrettin'in ruhu yeniden sakinleşmiş. Uyanarak kendini Sittülhüsn'ün kollarında bulmuş. Önünde yatağın ayak ucunda ona selam veren amcası Vezir Şemseddin'i görmüş. Bedrettin ona, ''Benim dükkanımı harap ettikten sonra kollarımı bağlatan sen değil misin? Ve de bunlara neden olarak nar tatlısına bir parça fazla baharat koyduğumu söyleyen?'' demiş. Bunun üzerine Vezir Şemseddin artık susmanın nedeni kalmadığını anlayarak ona, ''Yavrum işte gerçek şu, sen benim yeğenim, rahmetli kardeşim Basra Veziri Nurettin'in oğlu Hasan Bedrettin'sin ve ben sana belli kanıtlarla kimliğinden emin olmak ve düğün gecesinde kızımın yatağına girenin sen olduğuna kanaat getirmiş olmak için bütün o denemelerle acı çektirdim. Senin kaybolmandan sonra gizlemiş olduğum kanıtları, ardında bıraktığın evi ve mobilyaları, sonra sarığını, kuşağını, keseni ve özellikle kesenin içindeki makbuzu ve sarığında saklı baban Nurettin'in talimatını içeren mektubu tanıyarak beni inandırdın. Beni herhalde bağışlarsın çocuğum. Çünkü Basra'da doğduğun için seni hiç görmediğimden bu yolla seni tanımaktan başka çarem yoktu. Ah çocuğum, bütün bunlar kardeşim olan baban ile amcan olan benim aramda daha başlangıçta ortaya çıkan bir yanlış anlamadan doğdu diyerek vezir de ona tüm öyküyü anlatmış ve ona çocuğum Basra'dan getirdiğim annene gelince onu da düğün gecesinin ürünü olan oğlun Acip'i de göreceksin demiş ve vezir onları bulmak için koşarak oradan ayrılmış. Ve ilk gelen Acip olmuş. Bu kez aşık tatlıcıya duyduğu korkudan sıyrılmış, korkusuzca babasının boynuna atılmış. Bedrettin de kıvanç içinde ona şu dizeleri okumuş. Senin gidişinden sonra ağlamaya başladım. Uzun uzun ağladım. Kirpiklerimden taştı gözyaşlarım. Dilekte bulundum Tanrı'dan. Ayrılık acısıyla üzgün aşıkları birleştirsin diye. Dudaklarımda bir kez daha asla eski ayrılıktan dem vuran sözler olmasın diye. Mutluluk üzerime saldırıyor bütün şiddetiyle. Öyle bir mutluluğa gömülüyorum ki kendime karşın gözlerimden yaşlar dökülüyor. Talih daima benim düşmanım olmaya yemin etmiş bir kez ve de dertlerime neden olmaya. Ve ben ey baht, ey zaman, senin yeminini kıracağım. Dine aykırı olsa da. Mutluluk vaadini tutuyor ve borçlarını ödüyor ve dostum bana geri geldi. Öyleyse sen sana mutluluğu getirene doğru ilerle ve ona hizmet etmek için giysinin uçlarını kaldır. Bunları okumayı bitirir bitirmez Acip'in büyük annesi, Bedrettin'in de kendi annesi hıçkırarak içeri girmiş ve neredeyse sevinçten bayılırcasına oğlunun kollarına atılmış. Veseller halinde gözyaşları döküldükten sonra birbirlerine karşılıklı olarak dertlerini ve acılarını ve tüm çektiklerini anlatmışlar. Sonra da hepsi birden sonunda sağ salim onları birbirine kavuşturan Tanrı'ya şükretmişler ve mutluluk içinde tam bir saadeti tadarak ve sevinçlere gark olarak yaşamaya başlamışlar. Uzun süren ömürleri boyunca hepsi ay ve yıldızlar kadar güzel pek çok çocuk sahibi olmuşlar. Ve ey bahtı güzel şahım demiş Şehrazat Şehriyar'a, Vezir Cafer-ül Barmaki'nin Bağdat kentinde Emir-ül Mümin'in Halife Harun Reşit'e anlattığı öykü işte böyle sonuçlanıyor. Evet, Vezir Şemseddin'in, kardeşi Vezir Nurettin'in ve de Nurettin'in oğlu Hasan Bedrettin'in serüvenleri böyle işte. Halife Harun Reşit öykü bitince, vallahi bütün bu anlatılanlar çok şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcı demiş. Ve memnunluğu içinde sadece Veziri Cafer'in kölesi Reyhan'ı bağışlamakla kalmamış, Üç Elmalar öyküsündeki karısını kesen genci dost olarak kabul etmiş ve haksız yere kurban ettiği karısının kaybından duyduğu üzüntüyü avutmak için eş olarak haremindeki en güzel cariyelerden birini ona armağan etmiş. Ona yüksek bir maaş ve de sofrasındaki sürekli dostu ve meclislerinin nedimi olarak gönül bağlamış. Sonra da sarayın katiplerine bu olağanüstü öyküyü en güzel yazılarıyla kaleme almalarını ve çocuklarının çocuklarına kalacak ve ders oluşturacak şekilde arşiv dolabında itinayla saklanmasını emretmiş. Fakat deyip ince ve ağırbaşlı Şehrazat, Hint ve Çin ülkelerinin hükümdarı Şehriyar'a seslenerek sözünü sürdürmüş. Ey bahtı güzel şahım! Eğer yorulmadıysan, sana anlatmak üzere sakladığım öykünün bu öyküden daha hayranlık uyandırıcı olmadığından hiç korkma. Şah Şehriyar da ona, nedir bu öykü diye sormuş. Şehrazat da, bu öykü şimdiye kadar anlattıklarımdan çok daha hayranlık uyandırıcı diye yanıt vermiş. Şehriyar, peki adı ne diye sorunca yanıtlamış. Bu, Terzi, Kambur, Yahudi, Hristiyan ve Bağdatlı Berber öyküsüdür. Ve Şah Şehriyar, elbette anlatabilirsin diye izin vermiş. Birinci kitabın sonu. 15 Ağustos 2008, sayfa 293.